Ayrım 3.
Sayfa 40. Swami Vivekananda şöyle öğretir. Zihin yavaş yavaş ve sistematik bir şekilde kontrol altına alınmalıdır. İrade yavaş, sürekli ve sebatlı alıştırmayla kuvvetlendirilmelidir. Bu bir çocuk oyunu değildir. Bir gün geçici bir hevese kapılıp ertesi gün vazgeçmek olmaz. Bu yaşam boyu sürecek bir çalışmadır ve sonunda kazanılan, buna ulaşmak için bedel olan her şeye değer. Bu ilahi olanla mutlak birliğimizin kavranmasından başka bir şey değildir. Elbette kesinlikle başarabileceğimiz bilgisinin yanı sıra görüntüdeki son resimde bu olunca ödenecek hiçbir bedel çok fazla olamaz. 8. Uygun bir içsel atmosferin yaratılması gerekir. Zihin kontrolüyle ilgili bilgileri uygulayabilmek için yaşamda kaçınılamayacak belli şeyleri bilinçli olarak kabul ederek uygun bir içsel atmosfer yaratmalıyız. Bunlar kaçınılmaz olsa da çoğunlukla bunların böyle olduğunu kabul etmez ve sonunda gereksiz zihinsel sorunlar yaratırız. Fakat zihinlerini kontrol etmek isteyenler, zihinlerini gereksiz sorunlarla ezmekten titizlikle kaçınmalıdırlar. Zira yeterince gerekli ve kaçınılmaz sorun vardır. Anguttara Nikaya'daki şu Buda öğretilerini uygulamamız iyi olur. Bahikhular, bu beş madde tüm kadınlar ve erkekler tarafından, ev sahipleri kadar Bahikhular tarafından da düşünülmelidir. 1. Bir gün üstüme yaşlılık çökecek ve ben bundan kaçınamam. 2. Bir gün üstüme hastalık çökebilir ve ben bundan kaçınamam. 3. Bir gün üstüme ölüm çökecek ve ben bundan kaçınamam. 4. Değer verdiğim her şey değişime, bozulmaya ve ayrılığa maruzdur ve ben bundan kaçınamam. 5. Ben kendi edimlerimin, eylemlerimin neticesiyim ve ben bundan kaçınamam ve eylemlerim ise iyi ya da kötü, onların varisi olacağım. Bahikhular, yaşlılık düşünülerek gençlik azametine gem vurulabilir veya en azından azaltılabilir. Hastalık düşünülerek sağlık azametine gem vurulabilir veya en azından azaltılabilir. Ölümü düşünerek yaşam azametine gem vurulabilir veya en azından azaltılabilir. Tüm sevdiklerimizin değişmesini ve onlardan ayrılmayı düşünerek tutkulu sahiplenme arzusuna gem vurulabilir veya en azından azaltılabilir. Ve kişinin kendi edimlerinin neticesi olduğunu düşünerek kötü düşünce, söz ve edim eğilimlerine gem vurulur veya en azından azaltılır. Bu beş maddeyi düşünenler azametlerine ve tutkularına gem vurabilirler veya en azından azaltabilirler ve böylece nirvana yoluna adım atabilirler. Buda'nın bu öğretilerinin uygulanması zihnin arınmasına dolaylı olarak yardım eder. 9. İki içsel disiplin grubu. Zihni kontrol etmek için iki grup içsel disiplin geliştirmeliyiz. A. Bir grup daimi temel işlev içindir. B. Diğer grup acil durumda fren yapmak içindir. İlk grup zihne genel olarak sağlıklı bir istikamet verir. İkinci grup bizi acil durumlarda korur. Eğer birinci grup uygulanmazsa ikinci grubu hiç kullanamayız. Bunun basit nedeni ikinci sistemin gücünün etkin bir şekilde uygulandığı zaman birinci disiplin grubundan gelmesidir. İlk gruba birkaç temel disiplin dahildir. 1. Yaşam doğru bir yapıcı düşünce çerçevesi içinde tutulmalıdır. Günlük hayatın bir rutini olmalı ve yaptığımız her şeye bir yön duygusu veren belli temel prensipler olmalıdır. Davranışların ona göre yönlendirilmesi gereken belli ahlaki taahhütler de olmalıdır. Hiçbir ahlaki veya başka prensibi ve düzenli bir yaşamları olmayanlar için zihin kontrolü olanaksızdır. Zihni kontrol etmek için yaşantımıza bir ritim sağlamak zorundayız. 2. Zihni kontrol etmek için onun herkesçe bilinen huzursuzluğuna engel olmalıyız. Swami Vivekananda, Raja Yoga'da zihnin huzursuzluğunu şöyle tanımlıyor. Zihni kontrol etmek ne kadar zor? Bu çıldırmış bir maymunla kıyaslanabilir. Bütün maymunlar gibi doğası itibariyle huzursuz olan bir maymun vardı. Sanki bu yetmezmiş gibi biri ona bol bol şarap içirip daha huzursuz hale getirdi. Sonra onu bir akrep soktu. Bir insan akrep tarafından sokulduğunda tüm gün boyunca sıçrayıp durur. Böylece zavallı maymunun hali her zamankinden beter oldu. Derdini tamamlamak için içine bir de şeytan girdi. Maymunun bu kontrol edilemez huzursuzluğunu hangi dil anlatabilir ki? İnsan zihni bu maymuna benzer, doğası itibarıyla sürekli aktiftir. Sonra arzu şarabını içerek sarhoş olur. Bu onun kargaşasını daha da arttırır. Arzu ona sahiplendikten sonra başkalarının başarılarına karşı duyulan kıskançlık akrebin iğnesini sokar ve son olarak zihne gurur şeytanı girer ve ona kendisinin tümüyle önemli olduğunu düşündürtür. Böyle bir zihni kontrol etmek ne kadar zordur. Zihnin huzursuzluğunu kontrol altına almak için nedenlerini bilmeliyiz. Huzursuzluğun nedenleri zihnin saflığını bozan şeylerdir. 10. Zihin ne kadar safsa kontrolü o kadar kolaydır. Swami Vivekananda şöyle öğretir. Zihin ne kadar safsa kontrol edilmesi o kadar kolaydır. Eğer zihni kontrol edecekseniz zihni saflaştırmak da sebat edilmelidir. Mükemmel ahlaklılık zihin üstünde kurulan kapsamlı tam bir kontroldür. Mükemmel ahlaklı olan birinin yapacak başka hiçbir şeyi yoktur. O özgürdür. Zihnin kontrolü saflığına bağlıdır. Şimdiki halde saf olmadığı için zihnimizi kontrol edemiyoruz. Eğer zihnimizi daha az saf kılan bir şekilde yaşıyor ve aynı zamanda zihnimizi kontrol etmek için bitmez tükenmez çabalar gösteriyorsak, bunun sonucu kısır olacaktır. Yine eğer zihni saflaştırmak için hiçbir şey yapmadan zihni kontrol etmeye koyulursak, başarılı olmamız muhtemel değildir. İhtiyacımız olan şey, zihin kontrolü için zihnin saflığını bozan unsurlarını da silen bir bilgi sistemidir. Zihnin saflığını bozan bu unsurlar nelerdir? Bunlar dürtüler, tahrikler ve kıskançlık, öfke, kızgınlık, korku, gıpta, şehvet, açgözlülük, kibir, yoldan çıkma vesaire gibi iki alt gunadan, rajas ve tamastan doğan duygulardır. Saflığı bozan bu unsurlar zihinde bağlılık ve hoşlanmama duygusu yaratarak rahatsızlığa neden olur ve böylece zihnin dinginliğini bozar. Saflığı bozan bu unsurları nasıl ortadan kaldırabiliriz? 11. Zihnin yapısını değiştirmek. Zihnin saflığını bozan unsurlar zihne sağlıklı besinler sağlayarak ve sattvanın diğer iki gunaya hakim olacağı şekilde zihin yapısında bir değişim yaratarak yavaş yavaş yok edilebilir. Sonunda sattvanın aşılması gerekir. Fakat önce hakim olmalıdır. Daha önce Upanishad öğretilerine göre zihnin besinden oluştuğundan bahsettik. Bu öğretiyi işlerken Upanishad şöyle der. Yediğimiz besinler üç farklı şekilde dönüşür. Besinin en kaba kısmı dışkı haline gelir, orta kısmı et haline dönüşür ve en ince kısmı zihni oluşturmaya gider. Daha sonra tıpkı kesilmiş sütün çalkalanışındaki gibi en ince kısım yükselir ve tereyağı haline dönüşür. Böylece besin yenildiği zaman en ince kısmı yükselir ve zihin haline dönüşür. Zihin besinden oluştuğu için öğreti doğal olarak şöyle devam eder. Besin saf olduğu zaman zihin de saf olur. Zihin saf olduğu zaman bellek sağlam olur. Ve bir insanın belleği sağlam olduğu zaman onu dünyaya bağlayan tüm bağlar çözülür. Sankaracarya'nın yorumuna göre metindeki besin sözcüğü duyular tarafından alınan her şey, yani sesler, görüntüler, kokular vesaire anlamına geliyor. Ve zihnin saflaşması, zihnin kontrolünü zorlaştıran ve onu huzursuz kılan bağlılık, hoşlanmama veya aldanıştan kurtulması anlamına geliyor. Bu nedenle zihin kontrolünün temel yöntemlerinden biri de bağlılığa, hoşlanmamaya ve aldanışa neden olacakları için bu besinlerden vazgeçmektir. Fakat bağlılığa, hoşlanmamaya ve aldanışa hangi besinlerin neden olduğunu nasıl biliriz? Genel söylersek Gita'ya göre rajasik ve tamasik besinler bağlılığa, hoşlanmamaya ve aldanışa neden olur. Sattvik besin kişinin bağlılığı, hoşlanmamayı ve aldanışı azaltmasına yardım eder. Zihnin durumuyla ilgili olanlar sadece beslenmek için ağızdan alınan değildir. İçki ve uyuşturucular da ağızdan alınır ve onlar da zihni etkiler. Bir bardak akide şekeri suyu ile bir bardak içki içtiğimizde aradaki farkı kolayca görürüz. Uyuşturucuların zihin üstündeki etkileri iyi biliniyor. Yine de indiğimiz gibi gözlerimizle gördüklerimizin, kulaklarımızla duyduklarımızın ve temas ettiklerimizin zihnimiz üstünde büyük etkisi vardır. Bir film ya da bir söylev zihindeki çeşitli türde dalgaları harekete geçirir ve onu kontrol etmeyi kolaylaştırır veya zorlaştırır. Böylelikle zihin kontrolü için elverişli şartları oluştururken sağduyulu yeme içmenin yardımı olur. Diğer duyular aracılığıyla içe alınanlar da aynı derecede önemlidir. Besin seçiminde zihni kontrol etmek isteyen insanların rajasik ve tamasik besinler yerine satvik besinleri tercih etmeleri iyi olur. Ağızdan alınan besinler konusunda en iyi rehberimiz Gita'dır. Canlılığı, enerjiyi, gücü, sağlığı, neşeyi ve iştahı arttıran lezzetli ve yağlı, zengin ve hoş besinlerden satvika hoşlanır. Acı, ekşi, tuzlu, aşırı sıcak, keskin, tatlı, kuru ve yanık besinlerden rajasika hoşlanır ve bunlar acı, keder ve hastalık üretirler. Bayat ve tatsız, pis kokan, bir gece önce pişmiş, döküntü ve saf olmayan besinlerden tamasika hoşlanır. Satvika, rajasika ve tamasika'nın hoşlandıkları aynı zamanda satvik, rajasik ve tamasik zihinleri geliştirmeye de vesile olur. İnsan doğası bu üç bağımsız güç olan satva, rajas ve tamasın çeşitli bileşimlerinden oluştuğundan bu üç gunadan birinin diğer ikisi üstünde hakim olması bir insanın doğasının hakim niteliğini belirler. Doğasında rajas ve tamas ağır basan biri kendine rağmen satvanın ağır bastığı biri gibi davranamaz. Bu nedenledir ki Sri Krishna Gita'da çaresizlikle şöyle der. Bilge bir insan bile kendi doğasına göre davranır. Varlıklar doğayı izler. Yasaklama ne işe yarar ki? Eğer yasaklama, sınırlama bir işe yaramıyorsa, eğer insan doğası önceden belirlenmiş ve değiştirilemezse, o zaman zihnin nasıl kontrol edileceğini irdelemenin pek anlamı olmaz. Bu nedenle bu ifade şunu ima eder gibi görünüyor. İnsan zihnini kontrol edebilmek için doğasını fiziksel ve zihinsel değiştirmelidir. Zihnimizin yapısında rajas ve tamas hakim oldukça ne kadar denersek deneyelim zihnimizi kontrol edemeyiz. Bunun nedeninin anlaşılması gerek. Vedanta'nın öğretilerine göre rajasın kendi viksepa şaktisi ya da bir eylemin doğası olan ve bu ilkel eylem akışının doğduğu harekete geçirici gücü vardır. Bundan aynı zamanda sürekli olarak bağlılık ve keder gibi zihinsel değişiklikler de ortaya çıkar. Şehvet, öfke, hırs, kibir, kin, egoizm, gıpta, kıskançlık vesaire bütün bunlar rajasın meşhum nitelikleridir. Ki insanın dünyevi eğilimleri de buradan kaynaklanır. Bu nedenle rajas bir esaret nedenidir. Arti ya da gizleyici güç şeyleri olduklarından farklı gösteren tamasın gücüdür. İnsanın sürekli göç yapmasına neden olan ve harekete geçirici gücünün eylemini başlatan budur. Doğru yargının olmaması ya da ters yargı, kesin inanç eksikliği ve şüphe, bunlar bu gizleyici güçle herhangi bir bağı olan birini asla terk etmez ve o zaman da hareket geçirici gücü bitmez dertler verir. Rajas'ın hareket geçirici gücünün ve tamasın gizleyici gücünün hakim olmasının psikolojik sonuçları bu güçlerin hakim olduğu bir zihni kontrol etmeyi zor bir iş haline getirir. Fakat zihnin bir başka öğesi bu işi umutsuz bir iş haline getirmez. Bu öge karışık ya da saf bir halde bulunan satvadır. Bu konuda Vedanta şöyle der. Saf satva berrak su gibidir. Fakat rajas ve tamasla bir arada göç yapar. Atman gerçeği satvada yansır ve güneş gibi tüm madde dünyasını açığa kavuşturur. Karışık satvanın özellikleri inanç ve kendini adama kadar gururun ve saire, niyama, yama vesairenin gerçek olmayandan vazgeçmenin, özgürlük özleminin, kutsal eğilimlerin kesin olmamasıdır. Saf satvanın özellikleri neşeli hal, kişinin özünü kavraması, en yüksek huzur, hoşnutluk, saadet ve bu yolla ebedi saadetin yaşandığı atmana duyulan sarsılmaz bağlılık. Böylece görüyoruz ki ve bunu anlamak çok önemli, doğamızın içinde zihnin kontrolü konusunda güçlü engeller ve kudretli bir yardımcı vardır. Bu nedenle karşı güçlerin yenilebilmesi ve yardımcı güçlere tam güç verilebilmesi sadece doğru stratejiyi oluşturma meselesidir. Bu çılgın kör bir kavgaya girerek değil, fakat içsel güçleri beceriyle idare ederek yapılabilir. Zihnin kontrolü konusunda stratejik soru şudur: Satva'yı üstün kılmak için doğamızdaki guna dengesini değiştirebilir miyiz? Bu mesele hakkındaki öğretilerin bize büyük yardımı vardır. Srimad Bhagavatam'da şunu buluyoruz: Gunalar, satva, rajas ve tamas öze değil zihne aittir. Satva aracılığıyla kişi diğer ikisini zapt edebilir. Aynı zamanda satvanın kendisi aracılığıyla satvayı da zapt edebilir. Gelişmiş satva yoluyla kişi kendini bene adamayı içeren o ruhsallık halini kazanır. Satvik unsurları, yani saflığa, aydınlanmaya vesaire meyilli olan şeyleri kullanarak satva gelişir. Bu da ruhsallığa götürür. Satvanın artmasıyla ortaya çıkan bu en üstün ruhsallık hali rajas ve tamas'ı ortadan kaldırır. Ve bunların ikisi ortadan kalktığı zaman bunların içinde yükselen kötülük de hemen ortadan kalkar. Satvanın gelişmesiyle kişinin ruhsallık kazanması öğretisinde amacımız için en önemli dersi öğreniyoruz. Çünkü ruhsallığın kazanılması ve zihin kontrolü bir anlamda aynıdır. Bu nedenle zihni kontrol etmek isteyenler için satvanın nasıl geliştirileceğini bilmek son derece önemlidir. Satvanın hakim olmasını sağlayan satvik unsurlar ve eylemler nelerdir? Sonraki beyitte Sri Krishna bunları tanımlıyor. Kutsal metinler, su, insanlar, mekan, zaman, iş, doğum, meditasyon, mantra ve arınma gunaları geliştiren 10 sebep budur. Bu beyitin manası, bunların her birinin satvik ve rajasik ve tamasik karşılıklarının olduğudur. İlki arılığa, aydınlanmaya ve saadete sebep olur. İkincisi ardından acılı bir tepkinin geldiği geçici bir zevke. Üçüncüsü ise cehalete ve gittikçe artan esarete yol açar. Öğreti şöyle sürüyor: bunlardan bilgelerin övdükleri sadece satviktir. Tamas'ı küçümserler ve rajasa kayıtsız kalırlar. Satvanın artması için kişi sadece satvik unsurlarla ilgilenmelidir. Böylece ruhsallık gelir ve ruhsallıktan da bilgi gelir. Ki bu kişinin bağımsızlığını kavramasına ve üst üste binen kaba ve ince bedenlerin kaldırılmasına yol açar. Son beyitin manası şudur: Pravritti, yani çeşitliliğin devamını, rajasik veya düpedüz zararlı ilkeleri tamasik öğreten kutsal metinler değil, nirti, yani Brahman'ın birliğine geri dönmeyi öğreten kutsal metinler izlenmelidir. Aynı şekilde sadece kutsal su kullanılmalıdır. Kokulu su ya da şarap vesaire değil. Kişi sadece ruhsal insanların arasına karışmalıdır. Kötü ya da dünyevi zihniyette insanların arasına değil. Tek başına bir mekan tercih edilmelidir. Kalabalık bir cadde ya da bir kumarhane değil. Meditasyon için zihnin dağılmasına ya da kasvete neden olacak saatler yerine sabah erken saat veya buna yakın bir zaman seçilmelidir. Sadece mecburi ve bencil olmayan işler yapılmalıdır. Zararlı ve bencil işler değil. Saf ve zarar vermeyen dinsel yollara katılmak gerekir. Yoksa çok fazla gürültülü patırtılı veya saf olmayan ve zararlı yollara değil. Meditasyon Tanrı üstüne olmalıdır. Duyu nesneleri ya da bir öç duygusuyla düşmanlar üstüne değil. Om gibi mantralar tercih edilmelidir. Yoksa dünyevi başarı getiren veya başkalarının incinmesine neden olan mantralar değil. Zihnin arınmasıyla ilgilenmemiz gerekir. Yoksa bedene ihtimam gösterip evi temizlemekle değil. Özgün bir kaynaktan yukarıda aktarılan beyitlerde zihnimizdeki guna bileşiminde nasıl hoş bir dönüşüm yapılabileceği üstüne çok önemli öğretiler buluruz. Yaratıcı ve pozitif haliyle zihin kontrolü bu içsel dönüşümdür. Buna ulaşana dek zihin üstünde kontrol kazanmak için hiçbir gerçek çalışma yapılamaz. Bu ve diğer araçlarla kişi doğasında satvanın üstünlüğünü sağlamayı başarınca zihin kontrolü mücadelesinin yarısından fazlası kazanılmıştır. Fakat tümü değil. Bunun nedeni satvanın bile insanı bağlamasıdır. Gita bunu şöyle anlatır: Satva, rajas ve tamas, prakritiden doğan, kudretli silahları olan bu gunalar, bedende cisimlenmiş, yok edilemez olanı sıkıca bağlar. Bunlardan satva, lekesiz, aydınlık ve kötüden uzak olan, günahsız olanı mutluluğa ve bilgiye bağımlı yaparak bağlar. Sri Ramakrishna adam ve üç hırsız meselesinde bu meseleyi şöyle açıklıyor. Bu dünyanın kendisi ormandır. Burada sinsi sinsi dolaşan üç hırsız satva, rajas ve tamastır. Bir insandan gerçeğin bilgisini çalan onlardır. Tamas onu yıkmak ister. Rajas onu dünyaya bağlar. Fakat satva onu rajasın ve tamasın pençelerinden kurtarır. Satvanın koruması altında insan öfke, tutku ve tamasın diğer kötü etkilerinden kurtulur. Dahası satva dünyevi bağları çözer. Fakat satva da bir hırsızdır. İnsana Tanrı'nın yüce ikametgahına giden yolu gösterse de ona gerçeğin nihai bilgisini veremez. Satva onu bu yola sokarak şöyle der. Öteye bak, evin orada. Satva bile Brahman'ın bilgisinden çok uzaktır. Gita'daki satva mutluluğa ve bilgiye bağımlı yaparak bağlar ve Sri Ramakrishna'nın satvada bir hırsızdır sözlerinin psikolojik iması doğamızda satvanın üstün olmasının bile mükemmel zihnin kontrolüne götürmediğidir. Mükemmel zihin kontrolü kazanmak için gerekli olan gunaların ötesine geçmektir. Sri Krishna Gita'nın 14. bölümünde gunaları aşma tekniklerini öğretiyor. 26. beyitte tüm öğretiyi tüm teknik ayrıntılardan uzak en yalın şekliyle veriyor. Şöyle diyor. Ve bana, Tanrı'ya sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet eden kişi gunaları aşarak Brahman olmaya uygundur. Fakat ancak yüreği saf olanlar Tanrı'ya sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet edebilirler. Eğer yüreğimizin o denli saf olmadığını ve sarsılmaz bir bağlılık gösteremediğimizi hissediyorsak cesaretimiz kırılmamalıdır. Devamlı bir bağlılık uygulamasıyla yavaş yavaş daha sarsılmaz ve daha saf olabiliriz. Ne var ki herhangi bir nedenle gunaları aşmanın bu en basit yöntemini benimseyemiyorsak, zihni kontrol etmenin bize açık olan diğer yolları vardır. Tamas ve rajası nasıl aşacağımızdan başka, satvayı nasıl aşacağımızı da öğrenmeliyiz. Sri Sankaracarya bunu şöyle anlatıyor. Tamas'ı hem satva hem de rajas yıkar. Rajas'ı ise satva yıkar ve satva saflaştığı zaman ölür. Bu nedenle satvanın yardımıyla üstündeki yükleri kaldırır.